Ayrım 5. Katibin elinin ayağının çözüldüğünü gören pos bıyıklı Porsun adamcağıza şunları söyledi. Korkma katip efendi. İkinci vardiyadaki deyyusların düşmanı bizim dostumuzdur. Sen artık himayemiz altındasın. Senin karnına saplanan bir bıçak bize saplanmış demektir. Hesabını derhal görürüz. Bu teresler eğer seni denize atarlarsa, evelallah biz de onlardan birini atarız bir gece vakti. Bu yüzden sakın korkma, için rahat olsun, kanını yerde komayız. Yeminler olsun, intikamını derhal alırız, değil mi arkadaşlar? Saygıyla ayakta bekleyen diğerleri, yemin olsun ki, elbette, canımız başımız üzerine gibi cevaplar verdiler. Sanki din yoluna gazaya çıkmışlar gibi her birinin gözleri iman ateşiyle parlıyordu. İçlerinden biri dayanamayıp bağırdı. İçini ferah tut katip efendi. Başına bir iş gelirse intikamını hemen alırız. Kanını yerde komayız. Bu sırada kampana çaldı. Iskança vardiya saatiydi. Birinci vardiyanın neferleri çarmıklardan ağır ağır inerlerken, ikinci vardiyadakiler sallana sallana görev yerlerine seyirttiler. Kış mevsimi olmasına rağmen hava açıktı. Daha o sabah ayrıldıkları Konstantiniyye'den Marmara Denizi'ne doğru henüz 30 fersah açılmışlardı. Gemide bir düzensizlik, bir başıbozukluk hakim gibiydi. Kırbaç yani Süleyman Reis'i ortalıkta gören yoktu. Allah yarattı demeden denizcilerin sırtına sırtına indirdiği o kızılcık sopası ve ona buna savurduğu sunturlu küfürleriyle meşhur Abuzer Reis bile tayfanın arasına karışmak yerine kıçüstü güvertesinde vakit geçiriyordu. Üst rütbedeki zabitlerinin güvertede görünmemelerini de fırsat bilen yeniçerilerse meşin silahlıklarını ve ağır kırmızı kaputlarını çıkarmış, deniz tutmasına deva olsun diye kendilerine verilen afyonlu şarabın da etkisiyle adam akıllı gevşemişlerdi. Kimi başından yatırtmalı börkünü atmış, güneş ışığının oynaştığı denizi seyrederken, göğsünü bağrını açan kimi tütün çubuğunu yakmış, enginlere bakarak keyif yapıyor, bazıları incir çekirdeğini bile doldurmayacak bir konuda karşılıklı hırlaşırken, bazıları da birkaç akçe kazanmak uğruna ön güvertede cıvalı zarlar yuvarlıyorlardı. Seyir güvertesinden verilen emirlerin işitilmesi için mutlak bir sessizlik şart olduğu halde, mürettebat yüksek sesle tartışıyor, bağırıyor, gülüyordu. Fakat Ahmet batıya doğru giderken, dümen vardiyasındakilere göre elde olmadan geminin rotasından az buçuk sapmasında, yani kıble tarafına düşmesinde, disiplinsizliğin ve acemiliğin bir payı yoktu. Dümen vardiyası rotada tutmak için ne kadar çabalarsa çabalasın, Ahmet kıble yönüne dönme eğilimindeydi. Batıl inançları sağlam olan gemiciler bu durumdan memnun gözüküyorlardı. Ahmet'in mübarek bir gemi olduğunu, çünkü yerler ve gökler gibi sanki Allah'a secde etmek istediği için dümenciyi kıbleye doğru zorladığını düşünüyorlardı. Fakat bu, Kaptan Efendimiz'e derhal iletilmesi gereken bir meseleydi. Ancak Diyavol Paşa Hazretleri bu meselenin çözümünü Kırbaç Süleyman'a bırakmıştı. Marangoz yardımcısıyla ambara inen Süleyman Reis, geminin sol tarafındaki postalardan birinin aşırı derecede büyük olduğunu fark etti. Bu kaburganın diğerlerinden büyük yapılmış olması, Ahmet'in dengesini bozuyor ve gemi iskele tarafına doğru düşüyordu. Meseleyi çözmenin yegane yolu, söz konusu postadan büyük bir parça kesip almaktı. Marangoz yardımcısı bu işi kısa zamanda seve seve yapacaktı. İsa peygamberin de mesleği olan marangozluğa çok düşkün olan bu adam, kaptana Ahmet'in provasında baş figürü olmadığını, eğer uygun görülürse derhal aslan yahut ejderha şeklinde bir baş figürü yontabileceğini ve iki güne kalmadan bunu baş bodoslamanın üstüne takabileceğini söyledi. Kaptan Efendimiz bu seçimi de Süleyman'a bırakmıştı. Kırbaç Süleyman, baş tarafta canavar yahut ona benzer bir şey istemem dedi. Sen en iyisi kaburgadan bir kadın heykeli yont. Bu sözü hiç yadırgamayan marangoz yardımcısı hemen sordu. Nasıl bir kadın olsun? Kurşunlu Mahzen Katibi Hamamcı Musa Efendi'nin Tezakirül Mücrimin başlıklı eserinde anlattıkları doğruysa, Süleyman Reis bu soruya şöyle cevap vermişti. Öyle bir kadın olsun ki, iri ela gözleri bir ceylanınki kadar masum ve bir o kadar da ürkek olsun. Ölüm onları kapatsa bile kendisine aşık bir zavallıya sevgiyle baksın. Saçları gökyüzünden denize dökülen ay ışığı gibi esrarengiz, gece kadar da siyah olsun. Kiraz gibi dolgun ve biçimli dudaklarında öyle bir tebessüm olsun ki zavallı aşığının kalbi ısınsın. Aydınlık yüzündeki o hilal gibi kaşları, karanlık bir gecedeki çifte hilal kadar mucizevi görünsün. Sanki ak mermerden yapılmış gibi bir kuğununki kadar uzun ve zarif bir boynu, bir meleğinki gibi nurlu yüzü, hokka gibi bir burnu, yanağında ise görenin yüreğini dağlayan masum bir gamzesi olsun. Hepsinden önemlisi sevgiyle baksın. Baksın ki zavallı aşığının gönlünde kalan yegane koru ebediyete kadar sıcak tutsun. Kuşçubaşı halifesi Kuyruklu Rıza Çelebi, Kitab-ül İber adlı eserinde Tezakirül Mücrimindeki kadın tarifine katılmış, fakat ek olarak bu tarifi verdikten sonra Kırbaç Süleyman Reis'in gözünden birkaç damla yaş sızdığını belirtmiştir. Masraf katibi Kuzguni Halim Efendi ise Silsiletül Havadis adlı eserinde kırbaçın gözünün yaşarmakla kalmayıp adamın katıla katıla ağladığını da beyan etmiştir. Öte yandan Vakanüvis Şaşı İkram Efendi, Kevâşifül Melânet vel Habâset'te marangoz yardımcısının geminin sol tarafındaki kaburgadan kestiği parçayı yontarak tam da kaptanın tarifine göre şekil verdiğini ve Kilitbahir'i geçip Ege Denizi'ne açıldıklarında gerçek boyutlardaki bu kadın figürünü tamamladığını, bir besmele çektikten sonra da onu Cıvadra'nın altına, Ahmat'ın baş tarafına rapt etmek için ilk çiviyi çaktığını anlatmıştır. Mürettebatın son derece katı kurallara kayıtsız şartsız uyması gereken her savaş gemisinde olduğu gibi Ahmat'ta da reisler ve zabitler tarafından verilen dayak ve ölüm cezaların infazından mesul bir cellat vardı. Gabyarlar ve marinellerle birlikte baş kasarıda yatıp kalkan, nursuz ve kara suratlı bu adamın yanında yatacak talihsizi belirlemek için gemiciler aralarında kura çekmek zorunda kalmışlardı. Hiç konuşmadıkları celladın yüzüne asla bakmamaları, sırtını dönünce arkasından fısır fısır konuşmaları aslında büyük bir ayıptı. Çünkü şimdiki mesleğine ta 7 yaşındayken heves eden bu adam için cellatlık bir gönül işiydi. Ucu aşıklı kementle adam boğmak, baltayla kelle uçurmak, tokmakla eklem ve kemik kırmak, tentraşla deri yüzmek, bel kemiğini kırmamaya özen göstererek adam kırbaçlamak, öyle her baba yiğidin harcı olamazdı. Sabır ve ilgi gerektiren bu işleri itinayla yerine getirebilmek için cellatlık mesleğine gönül vermiş olmak şarttı. Konstantiniyye'den ayrıldıklarının ikinci günü öğle vakti cellat brandasından doğrulup esnedi. Bir kadın meselesi yüzünden kavga ettikleri için günde 3 posta 20'şer sopa yemeye mahkum edilen iki gabyara dayak atma zamanı gelmişti. Ayağa kalkan cellat arı suyla abdestini tazeledi ve namazını kıldı. Derken baş altındaki merdivene seyirtti. Cüssesinin ve şanlı mesleğinin ağırlığıyla basamakları gıcırdata gıcırdata palavra güvertesine indi. Burada her biri ziftle sıvanıp yalpa köstekleriyle bordaya ve zemine bağlanmış o muhteşem kolomborne topları vardı. Verilen emirler işitilsin diye ızgara şeklinde bir kapakla örtülü ambar ağzından aşağıya ışık sızıyordu. Adamlara verilen cezanın infazı için uykudan kalkan cellat burada çenesini kütürdeterek esnedi. Ardından ejderdehanların bulunduğu top güvertesine indi. Havalandırma için bazıları açık bırakılan lombarlardan giren ışık, birbirlerine el şakaları yapıp gülüşen topçu çavuşlarını ancak az buçuk seçmesini sağlayabilecek kadar cılızdı. o uyku sersemi haliyle her bir mahkuma kaçar sopa atacağını hatırlamaya çalıştı. Dudaklarını kımıldata kımıldata bir hesap yaptıktan sonra rakamı buldu ve vakit geçirmeden tavlona indi. Yedek demirler, fıçılar, hurçlar, keresteler, yedek serenler ve yedek halatlarla akla hayale gelmedik bir nice yük buradaydı. Tavlon boyunca geminin burun tarafına yürüdü. Ahmat'ın su altı kesiminde, dalgaları yaran bodoslamanın bitişiğindeki, mahkumların atıldığı o hücrenin cehennem olarak adlandırılmasının nedeni, geminin burnuna çarpan dalgalar yüzünden buranın hem çok gürültülü hem de aşırı sallantılı olmasıydı. Kısacası bu hücre Ahmat'ın en rahatsız yeriydi. Sürgüyü çektikten sonra kapının mandalını kaldırarak cehenneme giren cellat, biri kısa ve diğeri de uzun boylu iki gabyarı ahşap zemine uzanmış, çubuk tüttürürlerken gördü. Keyiften gözlerinin kaydığına ve vücutlarının bir deniz anası kadar gevşek olduğuna bakılırsa, az önce kaygısız içtikleri belliydi. İçlerinden biri, "Oo, cellat efendi, hoş geldin aramıza," dedi. "Dünyayı bize zindan etmeye mi geldin? Dünya nasıl olsa zindan. Gel sen de otur yanımıza, çek kaygısızdan." Günahtır diye o güne kadar şarap bile içmeyen cellat şaşırmıştı. "Sefa bulduk. Nedir o kaygısız dediğin?" diye sordu. Mahkumlardan biri, "Lafla sözle anlatılmaz," dedi. "Çek sen hele bir nefes. O zaman anlarsın kaygısız nedir." Bir kez dövmeye niyet eylediği mahkumların ricalarını geri çevirmeyi adaba aykırı bulan cellat, çubuktan bir iki nefes çekti. 3-4 nefesten sonra beyni bulanmıştı. Gözlerinin önüne gerçek ya da gerçek dışı imgeler geliyordu. Birkaç nefes daha çektikten sonra, kah çok güzel, kah çok korkunç, kah çok garip, kah çok kötü hayaller gözlerinde oynaşmaya başladı. İşin tuhafı, cehennemin hemen altında bir kapak görmüştü. Mahkumlara, "Bu nedir? Kapak nereye açılır, yoksa Sintine'ye mi?" diye sordu. Kısa boylu gabyar da, "Hayır, orası Sintine'ye değil, Sair güvertesine açılır," dedi. "Ama her aklına esen oraya giremez. Baş porsun Malik'in iznini almak gerekir." Bunun üzerine cellat yumruğuyla kapağı vurdu. Az zaman geçmişti ki kapağın altından zincir şakırtıları işitildi. Cellat kaygısızdan bir iki nefes daha çektikten sonra kapak açıldı ve iri yarı zebella gibi birinin kellesi göründü. Bu kişi Malik'ti. Cellata acıyarak ve hafifseyerek bakıyordu. Mahkumlardan uzun boylu olanı Malik'e, "Ey efendi," dedi, "bu cellat çok meraklıdır. Şu an bulunduğumuz cehennemin altındaki güverteleri merak ediyor. Sen yüreği yufka bir adama benziyorsun. Eğer cellada aşağıyı bir gösterirsen bize artık dayak atmayacak. Ne olur acı bize de adamı aşağıda bir gezdiriver. Zavallının gözü gönlü açılsın." Bunun üzerine Malik gel işareti yaparak celladı aşağıya, Sair güvertesine çağırdı. Birlikte merdivenleri indiler. Ne gariptir ki burası fazlaca sıcaktı. Çubuktan ciğerlerine çektiği kaygısızın etkisiyle cellat, zeminde sürünen akrepleri, çıyanları ve engerekleri seçti. Bereket versin ki ayağında nalınları vardı. Fakat yakında bir yerden çığlıklar işitince tüyleri ürperdi. Muhtemel ki çektiği duman ona bir demir bakire göstermişti. Bu heykelin demir kapağı bir dolap gibi açılabiliyordu. Çevrede hıçkırıp zırıldayan insanlar vardı. Gel gör ki bunlar pek o kadar temiz kalpli, hüsnü niyetli şahıslara benzemiyorlardı. Görünüşe bakılırsa bu Adem oğulları, parasına tavla ve satranç oynamak, yaptıkları iyilikleri fukaranın başına kakmak, komşularına eza vermek gibi ağır günahlar işlemişler. İçinde ve kapağında 7'şer çivi bulunan o demir bakirenin içine kapatılmayı hak etmişe benzerlerdi. Ardından Malik'le cellat Sair katından Sakar güvertesine indiklerinde içlerini çeke çeke ağlayıp ahü vah eden şahıslarla karşılaştılar. Karılarını talak-ı selase ile boşayan kocalara hileli hülle yapan, analarına ve babalarına eziyet eden, Ramazanda özürsüz oruç tutmayan bu insanların işledikleri günahlar burunlarından fitil fitil geliyordu. Malik'in yardımcıları olan bazı ekşi suratlı kişiler bu günahkarları tıpkı İspanyolların kullandıkları garot benzeri bir düzeneye boyunlarından bağlıyor, mengeneyi çevirdiklerinde ise kurbanların enselerine demir bir çivi batıyordu. Öyle ki günahkarlar ölüp ölüp diriliyor, işledikleri cürümler yüzünden saçlarını başlarını yoluyorlardı. Bu günahkarları görüp yeterince ibret aldıktan sonra Sakar katından cahim güvertesine indiler. Sıcaklık dayanılamayacak kadar artmıştı. Burada da inim inim inleyen, ayılıp bayılan günahkarlarla karşılaştılar. Efendilerinden kaçan köleler, ölçüde tartıda hile yapanlar, cemaate gitmeyip tek başına namaz kılmayı huy edinenler, bu katta demir sandalyelere oturtulmuş ve bu sandalyelerin altlarında ateş yakılmıştı. Malik'in yamakları daha fazla ıstırap çeksinler diye bu günahkarların pişen yerlerini domuz yağıyla yağlıyorlardı. Buna rağmen çektiği acıya alışır gibi olan birini gören Malik, adamın yanına seyirtip kalçasına bir çimdik attı ve zavallı günahkar sümüğünü çeke çeke ağlamaya başladı. Malik ve kaygısızın etkisindeki cellat cahim katından Hutame güvertesine indiklerinde, ganimet malına hıyanet edenler, zina suçu işleyenler ve söz taşıyıp dedikodu yapan günahkarlarla karşılaştılar. Malik'in yardımcıları, feryat ve figanları aldırmaksızın bunların derilerini yüzüp iç organlarını çıkarıyorlar ve ateşte kızdırılmış demirle zavallıların ciğerlerini dağlayıp kebap ediyorlardı. Çektikleri acı o kadar fazlaydı ki, bu günahkarlar büyük sözü dinlemeyip onca cürümü işledikleri için dizlerini dövüyorlar, pişmanlıktan iki gözleri iki çeşme ağlıyorlardı. Derken Hutame katından sonra leza güvertesine indiler. Burada da oflama ve inildeme sesleri işitiliyordu. Zina yapanlar, başkalarını hor görüp büyüklük taslayan kibirliler, savaşta ve kavgalarda firar edenler burada tokmaklarla dizleri ve eklemleri kırıldıktan sonra dev tekerleklere geçiriliyorlardı. Çektikleri azapla feryatları ayyuka çıkan bu günahkarlar söz dinlemedikleri için bin pişmandılar. Hemen hepsi yanıp yakınıyor, çektikleri eza ve cefadan kan ağlıyordu. İşte burada Malik, aşağıda bir kat daha var ama ben oraya giremem. Çünkü o kat sadece bir günahkara ayrıldı. Sonsuza kadar azap çekecek ama istersen sen gir dedi. Merak eden cellat Hutame katından nihayet Haviye güvertesine indi. Burası son derece sıcaktı ama etraf zifiri karanlıktı. Neden sonra cellat, kızıl cübbeli, kara çakşırlı, kızıl Cezayir fesi üzerine kara destar sarmış, seyrek bıyıklı, orada ıstırap çekmekten artık her nedense mutlu olduğu için kırmızı göz bebekleri karanlıkta ışıl ışıl parlayan o mahluku gördü. Korkusundan bağırdığında kendisini Ahmet'in cehennem kısmındaki o iki mahkumun yanında buldu. Alt tarafı birkaç nefes çektiği kaygısızdan sonra oracıkta sızıp kalmıştı. Uyku akan kanlanmış gözleri ve o sersem haliyle çevresine baktığında, para kesesinin mahkumlar tarafından yürütüldüğünü, oracıkta üleştirilmekte olduğunu fark etti. Uyanan celladın kendilerini suçüstü yakaladığını gören kısa boylu mahkum, "Affet bizi" diye nida etti. "Paranda pulunda gözümüz yok. Sadece ne kadar akçen olduğunu merak etmiştik. Eğer yeterince paran olmadığını görseydik, refah içinde yaşaman için kesene, dişimizden tırnağımızdan arttırdığımız 3-5 kuruşu sıkıştıracaktık." Fakat gördükleri cellatın yüreğini ağzına getirmişti. 3 kulü vallahu ve bir de elham okuduktan sonra, kesesindeki bütün parayı, ahirette kendisini gözetsinler diye bu iki zavallıya sadaka olarak verdi.